Ayrım 28, sayfa 272. Oysa o kendine bir teselli mükafatı vermeyi yeğledi diye homurdandı Esin. O sırada müzik yeniden başladı. Dilek, Burak haydi sırayı dansa kaldır dedi. Burak önce bir şaşırdı. Sonra emriniz başım üstüne diyerek elimden tutup beni piste çekti. Aslında ben de şaşmıştım ama Dilek sürekli çaprazımızdaki masayı işaret edince ne yapmak istediğini anladım. Göz göze, diş dişe. Bunun üzerine tüm maharetimi göstererek Burak'la dans etmeye başladım. Yavaş yavaş Cüneytlilerin oturduğu masaya yaklaşıyorduk. Tam onların önüne geldiğimizde Burak'a daha sıkı sarıldım. Göz ucuyla da onlara bakıyordum. Bizim salak başını kaldırıp etrafına bakacağına kızla konuşuyordu. Baksana, baksana diye avaz avaz bağırıyordum içimden. Bir laflar bulup Burak'la yüksek sesle konuşup kahkahalar atmaya başladım. Yine göz ucuyla baktım. Evet, bu kez beni görmüştü. Bunu hemen toparlanmasından anladım. Bakışlarını yüzünde hissediyorum. Bir kahkaha daha atıp Burak'a sarıldım. Bir sürede öyle sarmaş dolaş dans ettik. Oh beyim, öyle dans edilmez, böyle dans edilir. Ayrıca o karanlıkta Burak'ı hatırlayacağını da hiç sanmıyorum. İşte böyle, elimi sallasam ellisi ve yine dans ederek masamıza geldik. Bir sürede masadakilerle karşılıklı konuştuk, gülüştük. Ben de kahkahanın biri 1000 param. Burak keyfin yerinde bakıyorum dedi. Hem de nasıl dedim. Önce bir garip baktı bana. Sonra omzunu silkip eğlenmeye devam etti. Yerime oturduğumda nasıldım diye fısıldadım dile. Mükemmel. Ya benim fikrim nasıldı? Mükemmel. Muhalle Hanım, çocuklar artık kalksak mı? Geç oldu. Yarın uzun bir gün olacak dedi. En çok mızıldananlar tahmin edilebileceği gibi Aylin'le Simten oldular. Birlerini bulmuş dans ediyorlardı çünkü. Oradan ayrılırken belli etmeden çaprazımızdaki masaya baktım. Cüneyt'le kız yok olmuşlardı. Anlaşılan Cüneyt Bey beni görünce yeni sevgilisiyle diskoyu terk etmişti. Ya adım böyle kaçırırlar işte. Evet sevgili defterim. Bugün de böyle olaylarla dolu bir gündü. Yazdıklarımı şöyle bir okudum da Cüneyt'e epeyce verip biriştirmişim. Çok ayıp ama Muhalle Hanım'ın dediğine göre ben öfke dönemindeyim. Ve o öfkenin içinde kalmaması için hiç olmazsa defterim aracılığıyla bunu dile getirmeliyim. Öyle değil mi ya? 10 Kasım Salı. Bugün Anıtkabir'deydik. Orada olmak muhteşem bir duygu. Aslanlı yoldan sessizlik ve büyük bir ciddiyetle geçtik. Mozole'ye çiçeğimizi koyup saygı duruşunda bulunduk. Saygı duruşu sırasında bir şey derinlemesine kavradım. Bu insanın gücüydü. Bir tek insanın davasına inandığı takdirde neler yapabileceğinin kanıtıydı. Atatürk bu işe kalkıştığında koşullar öyle kötüydü ki düşünceleri kolaylıkla hayalcilik olarak tanımlanabilirdi. Ama o önce kendine sonra davasına inanmış güçlü bir insandı. Bunun yanı sıra ülke insanlarının kendi güçlerinin farkına varmalarını da sağlayabilmişti. İşin sırrı da bundaydı. Atatürk insanlardaki o gücü bulup çıkarmış, bir tek insanın bile istese neler yapabileceğinin ayarına varmalarını sağlamıştı. Atatürk hayat yolunda bizler için çarpıcı bir örnek. O insanlar o koşullarda zoru başardılarsa ben de kendi yaşamımda neler yapabilirim diye düşündüm. O anda kendimi müthiş güçlenmiş hissettim. Dertlerim küçülüverdi. İçimde umut tomurcuklandı. İşte Anıtkabir'den dönerken bir duygular içindeydim. Sanki diye bir terazi yaşamının dengelerini önemliler ve önemsizler diye ikiye ayırarak yerli yerine oturtmamı sağlamıştı. Müzeyi gezerken Melis, Atatürk'ün kıyafetlerine bayıldı. Ne şık, ne zevkli adammış dedi. Herkesin ilgi alanı kendine. Çankaya Köşkü'ne de gittik ve böylece ataya saygı gezimiz sona erdi. Doyurucu ve anlamlı bir geziydi. Hocam dedim, bu gezimizin geleneksel hale gelmesini şimdi daha da çok istiyorum. Küçük sınıflara yaptıklarımızı, gördüklerimizi anlatalım. Hocam, isterseniz ben bunu yazıya dökeyim. Çok iyi olur Sera, okulun dergisine koyarız. Yeniden yazı yazmak. İçim sevinçle doldu derler ya, aynen öyle oldu. Ve otele döner dönmez oturup yazmaya başladım. Kızım, acelen ne? Buna pek şaşmıştı Dilek. Sıcağı sıcağına yazmalıyım, düşüncelerimi unutmadan. Şu andaki duygularımla kağıda dökmeliyim. Peki öyleyse diyerek valizini hazırlamaya başladı. Yazımın başlığı Atatürk ve insanın gücüydü. Öyle bir yazıyorum ki kaleminden dumanlar çıkıyordu sanki. Bir oturuşta yazılan yazılardan olmuştu kompozisyonum. Bitti dedim gururla. O kadar çabuk mu? Ne yazacağını bilirsen yıldırım gibi çıkıyor. Üstünden geçmeyecek misin? Gerek yok. Oh ne hala. Sen bütün yazılarını böyle yazıyorsan hiç sorun yok demektir. Ne yazık ki hep böyle olmuyor Dilekciğim. Bir kere uzun zamandır yazamıyordum. Çünkü içimden gelmiyordu. Bazen de masanın başına geçiyorum ama bir türlü isteğim olmuyor. Habire sil baştan yapıyorum. Yazdıklarımı hiç ama hiç beğenmiyorum. Bugünkü gibisi çok ender oluyor. Valizini toplasın iyi olacak sözleriyle beni yeryüzüne indirdi Dilek. Yarım saat sonra otelden çıkacağız. Kompozisyonumu özenle kitabımın arasına koyduktan sonra neyim var neyim yok valizimin içine doldurmaya başladım. O sırada telefon çaldı. Babaannem gelmiş beni aşağıda bekliyormuş. Dilek'le küçük valizlerimizi elimize alıp lobiye indik. Herkes oradaydı. Babaanneciğim niye zahmet ettin? Dün telefonla vedalaşmıştık ya. Seni yolcu etmeden olur mu? Dedi. Elinde bir paket. Sana yolluk getirdim. Yolda arkadaşlarınla yersiniz. Ah canım benim diyerek sarıldım ona. Babaannemle atışır dururuz ama yine de onu çok seviyorum. Baban da seni çok öptü. İyi yolculuklar diledi. Onun bu saatte bir toplantısı varmış. Onun için gelemedi. Ziyanı yok. Sen geldin ya dedim yanağına bir öpücük kondurarak. Acaba gören oldu mu diye mahcup mahcup sağına soluna bakındı. Annemin tersine babaannem ulu orta sevgi gösterilerinde bulunmaktan hoşlanmaz. Bu konuda ona takıldığımda da ne yapmalıyım bizi böyle gördük. Çocuk ancak uyurken sevilir, öpülür diye kendini savunur. Otobüsümüz hareket ettiğinde o hala orada durmuş bize el sallıyordu canım benim. Bir süre sonra şarkılar, türküler başladı. Herkes avaz avaz söylüyordu. Ben dayanamayıp Muhalle Hanım'ın yanına gittim. Hocam yazımı okumak istiyorum dedim. Ne çabuk yazdın Sera dedi ve kağıdı elimden aldı. Konser devam ediyordu. Hele de erkeklerin o kalın sesleriyle yaptıkları çıkışlar çok komikti. Hem gülüş. Çocuklar bu görkemli konser sona erdiğine göre size bir yazı okumak istiyorum. Ve benim yazımı okumaya başladı. Hele de Anıtkabir'de hissettiklerimi öylesine duyarak okudu ki tüylerim yüperdi. Evet nasıl buldunuz? Harika hocam. Çok güzel anlatılmış. Hocam bunu okulun ilahın tahtasına asalım. Kim yazmış diye bir soru sordu ön taraflardan. Kim olacak? Sınıfımızın yazarıdır kesin dedi Cisupi. Ve hep birlikte bağırıştılar. Sera Noyan. Evet çocuklar bu yazıyı arkadaşınız Sera yazdı. Onu alkışlıyoruz. Alkışlar, ıslıklar. Öyle mutluydum ki sanırım yeniden yazıyor olmak ne güzel. Sera'nın kompozisyonunu ilan tahtasına asıp yanına bir de not düşerek bu gecenin okulun küçük sınıfları tarafından da benimsenmesi halinde ataya saygı gezisinin bir geleneğe dönüştürülebileceği dikkatlerini çekeceğim. İşte bu çok iyi. Eminim onlar da bu geziyi yapmak isteyeceklerdir. Sonra da diye devam etti Muhalle Hanım. Bu yazıyı okul dergisine vereceğim. Alkışlar, alkışlar. Muhalle Hanım kalabalığın üzerinden bana gülümsüyordu. Yol boyu yüreğimdeki acıya karşın yazı yazmayı düşündüm. Durdum. Kafamda çeşitli konuları evirip çeviriyordum. Bu da acımı hafifletiyordu. Bu şuna değil, babaannem hep Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar der. Gezimiz sona ermişti. Ellerimize dağılmadan önce Muhalle Hanım, çocuklar tüm gezi boyunca bana yardımcı olduğunuz, hiçbir sorun çıkarmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Gezimiz benim için artık güzel bir anı. Umarım sizler için de hem yararlandınız hem zevkli aldığınız bir zaman dilimi olarak anılarınızın arasında yer alabilmiştir dedi. Hem de nasıl hocam, asıl biz size teşekkür ederiz. Böylece ertesi gün okulda görüşmek üzere herkes evlerine dağıldı. Annem, Saracığım sanki şu 4 günde büyümüşsün dedi beni karşılarken. Bu 4 günde yaşadıklarımdan sonra kim bilir kaç yıl yaşlandım diye düşündüm. Çok yorgundum ama yine de anneme yaptıklarımızı uzun uzun anlattım. O sırada anneannem aradı. Bir postada onu anlattım ve çenelerim eskimiş olarak odama çekildim. 12 Kasım Perşembe. Dün okula gider gitmez Dilek'le ilk işimiz Sıla'mızı bulmak oldu. Gezi nasıldı? Çok iyiydi. Bir de sen olsaydın dedi Dilek. Evet Sıla, pek çok şey yerde seni andık. İyi geçtiğine sevindim dedi o sakin gülüşüyle. Sen nasılsın? İyiyim. Ferit'le nasıl? Yani aranız nasıl? Şimdilik iyi gidiyor. Dilek hemen şimdilik sözcüğüne takıldı. Neden öyle dedin? Yani demek istiyordum ki şimdilik ona ters gelecek bir şey olmadığından ilişkimiz iyi gidiyor. Ama daha sonra ne olur bilemem. Daha sonra ne olacak ki? Gelecek yıl benim üniversite sınavlarına girme zamanım geldiğinde ne olur bilemem. Peki niye böyle düşünüyorsun Sıla? İçimde öyle bir duygu var ki sanki üniversite sınavlarına daha 1,5 yıl var diye sesini çıkarmıyor. Çünkü bu arada onu nasıl vazgeçiririm diye düşünüyor. Bütün bunları öyle de sakin anlatıyordu ki. Peki nereden bir sonuca vardın? Gelecekle ilgili konulara girmemeye ikimiz de özen gösteriyoruz. Çünkü malum onlar hassas konular. Ama yine de arada sırada geleceğimizle ilgili bir şey söz konusu olduğunda Öyle bir konuşuyor ki sanki ben üniversiteye gitmeyeceğim, liseyi bitirince evlenip evimin kadını olacağım, çocuk doğuracağım. İyi ama bu konuyu çözdüğünüzü sanıyordum Sıla. Evet Saracığım, o zaman konuşmuştuk ve bana söz vermişti. Bilmiyorum yani eskisi gibi açık açık üniversiteye gitmeyeceksin filan demiyor ama benim yüksek eğitimimden hiç söz etmiyor. Sadece evliliğimizden olarak çocuklarımızdan bahsediyor. Kızım, bu senin beynini yıkamaya çalışıyor, anlasana diye bağırdı Dilek. Onun iyi niyetine inanmak zorundayım. Ona bir şansı vermek gerek. Nedenmiş o? Çünkü onu seviyorum. Bu sözler üzerine üçümüz de sustuk. Tam o sürede Ali'yle Simten itişerek sınıfa girdiler. Harika bir geziydi diye katılmayanlara seslendi Simten. Keşke gelseydiniz. Aileyin kıkırdı. Sorsanıza şuna. Neden gezisi bu kadar güzel geçmiş? Hemen etrafına bir kalabalık toplamayı başarmışlardı. Simten gezide neler oldu? Simten çıkıp sıranın üstüne oturdu. Bacak bacak üstüne attı. Oha, Ankara'da neler neler varmış da bizim haberimiz bile yokmuş. Neler varmış hadi anlatsana. Simten siyah saçlarını söyle bir geriye attı. Sonra Aylin'e ne dersin, kanıtları gösterelim mi diye sordu. Aylin sinir bir biçimde yine kıkırdadı. Vallahi bilmem ki, göster göster. Pekala öyleyse. Abartılı hareketlerle çantasından birkaç tane fotoğraf çıkar. Bakın bakalım nasıl bulacaksınız. Ay bu çok tatlı. Bakayım ben de bakayım. Bence bu daha yakışıklı. Peki nasıl çektiniz bu fotoğrafları? Şuna bakın. Objektife el sallıyor. Evet dedi Simten. İçlerinde en uyanıklığı oydu da ondan. Anlatsanıza ya. Şimdi dedi Simten dizlerinin üstüne ellerini birleştirerek. Gezerken. Baktık bu yakışıklılara rastlıyoruz. Ben hemen fotoğraf makinemi çıkardım. Ve sanki o civarda bir şey çekiyormuşum gibi yaparak resimlerini çektim. Korkulur senden Simten. Hatta şu sonucunu çekebilmek için Aline'i kullandım. Nasıl? Aline şurada dur da fotoğrafını çekeyim diye seslendim avaz avaz. Sonra Aline'i onun yakınına yolladım. Tabii çok da yakınına değil. Ama olsun, bir bahane bulmuştum ya, önemli olan da buydu. Tam resmini çekiyorum. Dönüp Aline'e baktı. Sonra da bana ve tabii hemen vaziyeti anladı. Çünkü Aline nerede, ben nereyi çekiyorum. Onun üzerine bana el sağladı. Ben de nasıl olsa anla dedim ve resmini çektim. Aylin'le birlikte sanki bu anlattıkları çok komikmiş gibi bir güldüler. Diskoda olanları da anlatsana dedi Aylin. O da ayrı bir konu. Anlat. İkimiz kendi halimize dans ediyoruz. Sevsinler. Bir de kendi hallerine dans ediyorlardı ya. Yanımıza bir kız yaklaştı. Ve arkadaşım sizinle dans etmek istiyor dedi. Ya sen ne dedin? Arkadaşının ağzı yok mu dedim. Aylin Simten'in anlattıklarına kızın buklilerini sallayarak gülüyordu. Kız bir bozuldu ki dönüp gitti. Az sonra iki delikanlı belirdiler ve karşımıza geçip dans etmeye başladılar. Neyse ki Muhalle Hanım içeri girdi de hayat hikayelerine son vermek zorunda kaldılar. Aman ne sıkıcı kızlar bunlar. Varsa yoksa erkekler. Başka laf yok. Muhalle Hanım bugünkü serbest saatte çocuklar kendinizi tanımanıza, beklentilerinizi belirlemenize yardımcı olacak kompozisyon konuları vereceğim. Yazılarınızı bu saatte yazacaksınız. Ayrıca onları bana vermenize hiç gerek yok. Çünkü bunları siz kendiniz için yazacaksınız dedi ve tahtaya geçip kimin yerinde olmak isterdiniz, neden yazdı. İşte kompozisyonunuzun konusu. Hadi bakalım. Sonra çantasından kaset çalarını çıkardı. Bu hafta dinleyeceğimiz parça Beethoven'ın 5 numaralı piyano konçertosu. Eserin özellikle giriş bölümü özgürlüğü için savaşın insanları bir simge olarak kullanılmış. Kimi düşünüyordu, kimi yazmaya başlamıştı bile. Muhalle Hanım beni yanına çağırdı. Sera, benimle öğretmenler odasına kadar gelir misin? Yazını da evde de yazabilirsin. Şaşırmıştım. Kel alaka. Seninle ilgili bir konu hakkında görüşmemiz gerekiyor. Hayda, içimden hayırdır inşallah diyerek Muhalle Hanım'ın peşinden sınıfa çıktım.